Ayrım 15. Sayfa 170. Kurtuluşu olmayan tek felaket, şirk. Şimdi Tanrı üzerinde tartışmaktan vazgeçip, bunun yerine putperestliğin çağdaş biçimlerinin maskesini düşürmek üzere bir araya gelmenin zamanıdır. Erich Fromm. Kur'an'a göre din Allah'a, sadece Allah'a özgülenmeden, yani din konusunda Allah'ın yetkilerini kullanan birileri devrede olduğu sürece insanlığın mutluluğu mümkün değildir. Dini Allah'a özgüleme mücadelesi hayatın sürekli faaliyetlerinden biri olarak gösterilmektedir. Din Allah'a özgülenene kadar mücadele sürecektir. Fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla çarpışın. Eğer çarpışmaktan vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına düşmanlık yapılmayacaktır. Bakara Suresi 193. Ayet. Kur'an şirki de zulümlerden biri saydığı için onunla da savaşı emretmektedir. Dincilik tarih boyunca bütün bu kuransal buyrukları tepetaklak ederek kendi siyasal hesaplarını uydurmuştur. Onun din adına savaşı şirke karşı savaş değil, öteki inançlara karşı savaştır. Meseleyi Kur'an'ın koyduğu gibi koyup şirke karşı savaş derse önce kendine karşı savaş açması gerekecektir. Çünkü en sinsi, en yıkıcı şirki onun riya, aldatma ve maun ihlali şirki oluşturmaktadır. Bunu çok iyi bildiği için meseleyi öteki inançlara karşı, hatta İslam içindeki tevhidi unsurlara karşı savaşa dönüştürüp bunu cihat ilan ediyor. Sivas'ta 36 insanı diri diri yakıyor. Pakistan'da 35 Müslüman çocuğu katlediyor. Boko Haram cinayetleriyle binlerce insanı boğazlıyor. Suriye-Irak hattında binlerce Müslümanı doğuruyor. Binlercesinin ırzına geçiyor. Paris'te 12 gazeteciyi katlediyor. Bunlar sadece birkaç örnek. Ve bütün bunlardan sonra onunla aynı dinsel hayatı yaşamayı reddeden insan ama Allah'a inancını koruyan insanları ateist ilan etme vicdansızlığını sergiliyor. O insanların ateist değil, deist olduklarını gözden kaçırıyor. Deizm diye ikinci bir kurtuluş tavrının bulunduğunu inkar ediyor. Bu şirk zihniyet ve kurumu olan dincilikle mücadeleyi diğer bütün şer gelişmelerden öncelikli ve önemli görmek lazımdır. Çünkü dini gönderen kudretin iradesine en uygun olan mücadele budur. Biz zaman zaman insanlık tarihinin her devirde en büyük tehlike ve tehdidi dinciliktir derken duygusal bir tespit yapıyor değiliz. Söylediğimiz en hayati kuransal gerçeklerden biridir. Bir cümleyle hemen ifade edelim ki şirki böylesine ağır şekilde mahkum eden Kur'an, din sınıfını da şirk üreten bir sınıf olarak eleştirmektedir. Deizmin din sınıfının tasallutundan kurtulmak için dinsel hayatı reddetme yolunda gittiğini de anımsayalım. Şirk gelince üretilen bütün değerler mahvolur. Şirk musallat olduğu toplumu mahveden sinsi bir illettir. Din, iman, ibadet, taat, medeni ve askeri gelişmeler, yardımlar, sadakalar, kısacası aklınıza gelen iyi ve güzel ne varsa şirkin bünyeye tasallutuna kadar anlamı ifade etmektedir. Şirk bünyeye bir kere girdiğinde o sayılan değerlerin tümü yok olmakta ve insan hüsran ve felaket gayasının da ta dibine yuvarlanmaktadır. Kur'an'a göre Allah'ın affetmeyeceği tek kötülük şirktir. Dinci zihniyet ve bunun kurumu olan din sınıfı insanı şirke itiyor. Din sınıfı şirk üreten bir sınıftır. Ali İmran 64 gösteriyor ki, insanın insanı Rab edinmesi şirkin esasıdır ve bu şirkin üreticileri din adamları denilen maskeli müşriklerdir. Deizm işte bu maskeli müşrikleri hayattan kovmak istiyor. Yöntemleri hatalı olabilir ama niyeti budur. Deizmin başvurduğu yollara başvurmak zorunda kılınmasın diye dini Allah'a özgüleme mücadelesi hayatın sürekli faaliyetlerinden biri olarak gösterilmektedir. din Allah'a özgülenene kadar mücadele sürecektir. Ne var ki eğer dinin Allah'a özgülenmesi mücadelesi sırasında Allah'ın kabulü tehlikeye girerse, yani dini Allah'a özgüleyelim derken ateizme kapı aralanıyorsa, o zaman din için mücadele yerine Allah'a imanı korumak için mücadele öne çıkarılacaktır. Bu mücadeleyi öne çıkarmak zorunda kalacak olanların kurtulacağıysa Kur'an'ın açık vaadidir. Biz zaman zaman insanlık tarihinin her devirde büyük tehlikesi ve musibeti dinciliktir derken duygusal bir tespit yapıyor değiliz. Söylediğimiz temel Kur'ansal gerçeklerden biridir. Dinin Allah'a özgülenmemesi, dinin inkarından çok farklı bir kavramdır. Dinin Allah'a özgülenmemesi halinde ortaya çıkacak kötülük şirktir. Oysa ki dinin inkarı söz konusu olduğunda sadece inkardan bahsedilecektir. Kur'an'ın temel düşmanı zulümdür ve şirk gerçekten çok büyük bir zulümdür. Lukman Suresi 139. ayet. Şirkte kurtuluş söz konusu değildir ama inkarda kurtuluş söz konusudur. Kurtuluşu olmayan tek bela, yani ebedi hüsran, şirkin karşılığıdır. Küfür ve inkarın değil. Hakikat şu ki, Allah kendisine ortak koşulmasını, şirki affetmez. Bunun dışında kalanı, bundan az olanı dilediği kişi için affeder. Allah'a şirk koşan, gerçekten büyük bir iftira günahı işlemiştir. Nisa suresi 48. ayet. Hakikat şu ki, Allah kendisine ortak koşulmasını, şirki affetmez ama bunun dışında kalanı, bundan az olanı dilediği kişi için affeder. Allah'a şirk koşan, dönüşü olmayan bir sapıklığa dalıp gitmiştir. Nisa suresi 116. ayet. En namert şirk, riyakarlık. Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir. Shakespeare. Hazreti Peygamber, ümmetim adına en çok tedirginlik duyduğum şey, gizli örtülü şirktir ve o da riyakarlıktır buyurmuştur. Maun suresi, riyanın insanı imandan koparıp melun inkarcılar arasına nasıl koyduğunu anlatan mucize beyinelerin suresidir. Kur'an'ın sosyolojik mucizelerinin en büyüğü olarak gördüğümüz Maun suresi, insan hakları ihlaliyle riyakarlık, ibadetle aldatmak ve din yaftalı dinsizlik arasında irtibat kurmaktadır. İnsan haklarını ihlal edenler, özellikle kamu haklarına, yani mauna musallat olanlar ve bu tasallutu kıldıkları muntazam namazlarla kamufle edenler, dini fiilen inkar etmiş ve bunun içinde lanetlenmeye müstehak hale gelmiş dinsizler ve Allah düşmanlarıdır. Bu hayati mesajların ayrıntıları için Maun Suresi Böyle Buyurdu adlı eserimizin okunması lazımdır. Riyanın böylesine ağır biçimde mahkum edilmesi sebepsiz değildir. Riyakarlık, dinin özü olan samimiyeti, yani erdemi çürütüp yok etmektedir. Deistlerin de dinin esasının erdem olduğu inancını taşıdıklarını bilmeliyiz. Erdemin yok edildiği bir zeminde kılınan namazların yoğunluğu ve cami sayısının çokluğu olumlu hiçbir anlam ifade etmemekte, tam aksine bu namazlar kılanların lanetlenmesine sebep oluşturmaktadır. Bakınız, Maun Suresi 4 ve 6. ayetler. Kısacası Kur'an'a göre, din Allah'ın dini olduğunda dindir. Bu niteliğini yitirdiğinde din olmaktan çıkmaktadır. Böyle bir durumda herkes başının çaresine baksın. Başının çaresine bakmak yerine Hakk'ın dinini Melik'in dini haline getirenlerin 300 metreye bir diktikleri camilere bakarlarsa mahvolurlar. Kurtuluşun yeterlilik şartları. Kur'an'a göre ebedi kurtuluş veya ölüm sonrası mutluluğun temel şartları 3 tanedir. 1. Allah'a iman. 2. Ahirete iman. 3. Barışa, iyilik ve hayra yönelik hizmetler sergilemek. Bakara suresi 62. ayet ve Maide suresi 65. ayet. Ahirete iman, Allah'a imanın ayrılmaz parçasıdır. Allah bütün zamanlarda var olduğuna göre, biz öldükten sonra da var olacaktır. Biz öldükten sonra var olacak bir kudrete inanmak, ahirete inanmayı otomatik olarak içermektedir. Bu durumda sıraladığımız üç şart fiili olarak iki şartta kristalleşiyor. 1. Allah'a iman. 2. Barış, iyilik ve hayırda faaliyet. Yani Fussilet suresi 30'un söylediği gibi Allah'a iman ve istikamet. Anılan ayetlerin açık beyanlarına göre bu şartları taşıyanlar nüfus kayıtlarında ne yazarlarsa yazsın. İster Müslüman, ister Yahudi, ister Hristiyan, ister Sabi, ister o, ister bu. Ölüm sonrası kurtuluşu elde ederler. Bunun anlamı Müslüman olmayanlar da cennete girer demek değildir. Müslüman olmayanlar cennete giremez ancak Müslüman olmanın son tahlildeki şartlarının işte bu üç şart olduğunun unutulmaması gerekir. Geleneksel dincilik zihniyeti Müslüman olmayı kendi kayıtlarıyla eşitlemekte, böylece ondan onay almayanları ebedi kurtuluştan yoksun göstermektedir. Kur'an, dinciliğin bu engizisyon hegemonyası kokan anlayışını yıkmaktadır. Bu ayetler, Müslüman olmayanları cennete sokmuyor, İslam'ın esas anlamını, evrensel özünü veriyor, İslam'ı bir kamp, kavim ve bölge dini olmaktan çıkarıp, bir yaratılış gerçeği olarak belirginleştiriyor. İslam'ın Kur'an tarafından belirlenen geniş çerçeveli anlamı bu üç şartta tecelli eder. Ayrıca şirk üzere ölmeyenlerin affedileceklerine ilişkin Kur'an vaadi de unutulmamalıdır. Şu da unutulmamalıdır. İslam Allah'a teslimiyet tavrının adıdır. Bir klik veya fırkanın, bir takım veya ekibin değil. Teslimiyet Allah'a olacaktır, din sınıfına değil. Deistlerin durumu bu açıdan da dikkat çekicidir. Deistler Allah'a teslimiyeti sulandırıp din temsilcilerine teslimiyete dönüştürmemek için bu temsilcilerin temsil ettikleri hayat tarzını dışlıyorlar. Kur'an bu dışlamadan şikayetçi değildir. Kur'an din temsilcilerinden şikayetçidir. Bir kitap hem din temsilcilerinden şikayetçi olup hem de onları dışlayanları yüzüstü bırakmaz. Böyle bir şey sadece Kur'an'ın rahmetine değil, eşyanın tabiatına, aklın apakçılık ilkelerine de aykırıdır. O halde Allah karşısında teslimiyet tavrını kim takınırsa, yani kurtuluşun yeterlilik şartlarını kim taşırsa Müslüman odur. Kur'an'ın açık beyanı şu. Şu bir gerçek ki, iman edenlerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan, Sabilerden, Allah'a ve ahiret gününe inanıp, barışa, hayra yönelik iş yapanların, Rableri katında kendilerine has ödülleri olacaktır. Korku yoktur onlar için. Tasalanmayacaklardır onlar. Bakara suresi 62. ayet, Maide suresi 69. ayet. 5. bölüm. Kur'an'ın din sınıfıyla mücadelesi. Dinler tarihinin ve din adamlarının eleştirilmesi. Havralar, kiliseler ve camiler yerle bir edilmedikçe Allah'ın dini yeryüzünde egemen olamaz. Ebu Said İbn Ebil Hayr. Tasavvuf tarihinin en büyük isimlerinden biri olan Ebu Said İbn Ebil Hayr işte böyle diyor. Derdi ne acaba? Bu büyük sufi düşünür Allah'a ibadet edilmemesini sağlamanın peşinde mi? Elbette ki hayır. Onun peşinde olduğu şey Allah'a ibadetin ve mabedin Allah'ı aldatma aracı olarak kullanımını engellemektir. Allah'a ibadetin mekanı hapsedilmesinin Allah'ın dini açısından bakıldığında en büyük dinsizlik olduğunu elbette ki Ebu Said herkesten iyi biliyordu. Bu örtülü ama yıkıcı dinsizliğe yol açılmaması için mabedi kotararak saltanat süren alçaklara imkan tanınmaması gerekir. Dinin istediği de Allah'ın muradı da budur. Kur'an gayelerin gayesini Allah'a imanın korunması olarak belirledikten sonra bu temel gayeyi yaşatmak isteyenlere problem çıkararak onları temel imanda kuşkulara, ıstıraplara, kabul ve red arasında tereddütlere sevk eden din temsilcilerine yüklenmekte, onları deşifre etmekte, temel gayeyi korumak isteyenleri gerçek dinle tanıştırmak ve barıştırmak için yoğun bir gayret sarf etmektedir. Geriye şu mesele kalıyor. Bu gayretin sonucunda gerçek dinle tanışmayı yine başaramayanların durumu ne olacaktır? Kur'an bu insanların dinci tasallut yüzünden uğradıkları bu mağduriyet ve mahrumiyeti onları cezalandırmak için bahane mi yapacaktı? Yani dini yaşanamaz hale getiren din zebanilerinin bu zulümleri yüzünden ödüllendirilip buna karşı çıkanları cezalandıracak mıydı? Böyle bir tavır, Kur'an'ın tanıttığı Allah'ın şanına yakışır görülmemiş olacak ki, Kur'an Allah'ı imanı korumak için düşülen hataları mahvoluş sebebi saymamıştır. Yani dinci tasallut elemanlarını ödüllendirmek yerine onlara karşı çıkanları korumaya almıştır. Deizme kapı aralamak derken bunu kastediyoruz. Bunun olmadığını söylemek mümkün mü? Kur'an'ı okuyup da bu gerçeği görmemek mümkün mü? Kur'an'ın dinler tarihiyle ilgili eleştirisi çok açık ve çok ağırdır. Kur'an'ın en büyük mucizelerinden biri işte bu eleştiride yatmaktadır. O eleştiriyi gereğince irdeleyip yeterince anlamadan Kur'an'ın insan hayatına sokmak istediklerini yakalamanız mümkün olamaz. Bu mucize eleştirinin omurga ayetlerinden birini, belki de birincisi Bakara 213. ayettedir ki biraz aşağıda göreceğiz. Din maskeli ve gerekçeli zulüm ve ahlaksızlıkları öncelikle dini temsil iddiasındaki zümre tarafından sergilenmiş ve din bunların kötülükleri yüzünden kan, kavga ve istismar kurumuna dönüşmüştür. Bu noktaya gelindiğinde Kur'an, Allah'a imanda samimi insanların yaşanamaz hale getirilmiş dinden uzaklaşmalarını onların cezalandırılmasına gerekçe yapmamakta, onların ebedi kurtuluşlarını garantilemektedir. Bu tavır deizme onay vermenin bir başka ifadesidir. Dinler tarihinin eleştirisine genel bakış. Dine inanmak veya inanmamak din kadar eskidir. Ancak bu, dinleri ve dinler tarihini eleştirmekten tamamen farklı bir tavırdır. Bunda iki şey vardır. İnanmak yani ikrar, reddetmek yani aforoz. Eleştiri başka bir şeydir. Eleştiriyi söz konusu dine en samimi hislerle inananlar bile yapabilir. Hatta belki de en değerli, en güven verici eleştirileri onlar yapar. Biz bu eleştiriye bilimsel eleştiri demeyi tercih ediyoruz. Dinlerin ve dinler tarihinin bilimsel eleştiriye açılmasının tarihi en fazla 200 yıl kadar geriye gider. Oysaki Kur'an bu eleştiriyi hem de bugüne değin rastlanmamış bir ağırlık ve derinlikte 1400 küsür yıl önce yapmıştır. Kur'an'ın yaptığını ileriki sayfalarımızda göreceğiz. Dinler tarihinin ilim ve kültür tarihi içinde eleştiriye açılmasının meselesini en güzel inceleyenlerden biri de Profesör Doktor Jacques Vaardenburg olmuştur. Şimdi onun bu konudaki makalesinin Ramazan adı belli tarafından yapılmış çevirisinden birkaç paragrafla inceleyeceğiz. Gerçek anlamda dinlerin bilimsel ve eleştirel olarak incelenmesi ancak 18. asırda Avrupa'da başlamıştır. O zamandan beri pek çok ilke ve pek çok halklar keşfedilmiş, uzun zamandan beri kaybolmuş kültürlerle ilgili metinler ve belgeler ele geçirilmiş, kısacası hayret verici miktarda yeni bilgiler toplanmıştır. Aydınlanma çağı, dinin yeniden kavramsallaştırılmasının ana hatlarını kabaca çizmiştir. Friedrich Schleiermacher ve W.F. Hengel din teorilerini teolojik ve metafizik prensiplere dayandırmaktaydı. Diğer taraftan Ludwig Feuerbach ve Karl Marx, dinin hakiki tabiatını ifşa etmek için sosyoekonomik bir antropolojiye başvurmaktaydılar. Schleiermacher, iç bağımsızlık duygusunu dinin özünde var olarak kabul ederken, Marx aksine dinde maddi bir bağımlılık halinin ifadesini görmekteydi. üstelik şer amaçlar, bu duygunun derinleştirilmesinden insanlık için otantik bir müstakbel yolun keşfini ümit ederken, Marx, hayat şartlarının düzelmesinin mutlaka bağımlılık duygusunun kaybolmasıyla neticeleneceğini ve dolayısıyla da maddi yokluklardan doğmuş hayali bir yapı olan dinin kaybolma noktasına varıp dayanacağını düşünmekteydi. Böylece fenomenoloji ve liberal teoloji din savunmacılığı hareketlerini teşvik ederken, pozitivizm ve diyalektik teoloji eleştirel temayüle katılmaktaydı. Din bilimleri gelişmesini birçok dış etkiye borçludur. 19. asrın ortasından bu yana dört araştırma sahasının özellikle keşif yönünden münbit olduğu ortaya çıkmıştır. Bunlar, dinler hakkındaki bilgilerimizi zenginleştirmeye devam etmektedirler. Bu dört araştırma alanı, fen bilimleri, beşeri bilimler özellikle filoloji ve tarih, sosyal bilimler, derinlikler psikolojisi ve parapsikolojidir. Beşeri bilimler, filoloji ve tarih vasıtasıyla kutsal metinlerin ve genel olarak dini edebiyatın incelenmesi yolunu açmıştır. Tarihi araştırma kendine has metotlarla donanmış ve dinler tarihini din bilimlerinin bir ana dalı haline getirmiştir. Beşeri bilimler aynı zamanda birçok dine ortak olan meseleleri ortaya çıkaran ve inceleyen karşılaştırmalı bir çalışma imkanı sağlamıştır. Sigmund Freud, dini temsillerin libidonun içe itilmesiyle tabu haline getirilmiş törensel davranışlara dayandığını iddia eden psikanalitik teorisini geliştirmiştir. Aynı zamanda Tanrı'nın temsilleri ile baba motifi arasında büyük bir benzerlik keşfedilmiştir. Freud'a göre dinin menşei ve tarihi, beşeriyetin evrimi esnasında geçirmiş olduğu sarsıntılardan ibarettir. Freudçu ekolden gelen J.J. Young, bu fikirleri genişletmiştir ancak Young, birçok dini temsilin aslında kişisel olmaktan ziyade kolektif bir bilinçaltıyla ilgili olduğuna dikkat çekmiştir. Böylece ruh, dini fonksiyonunu bu kolektif bilinçaltının bazı asli misallerinden almaktaydı. Böylece telakki edildiğinde din, sadece libidoya münhasır kalmayıp, ruhun derinliklerinde kendileri de asli misallerden neşet eden müstakil psişik yöntemlerle beslenmekteydi. Jung'a göre, törenler ve doktrinler, kolektif bilinçaltının muhtevasını yönlendirmekte ve onları insanın dünyadaki hayatı için verimli kılmaktadır. Neticede psişik fertleşme kanunları, dinin genel tarih ve ferdi tarihlerdeki gelişmelerinin farkına varılmasına imkan sağlamaktadır. Kitab-ı Mukaddes, kilise ve Hristiyan dogmalarının tarihi eleştirel incelenmesi, 19. asır bilim adamlarını geleneksel Hristiyanlığın iddialarını sertçe eleştirmeye sevk etmiştir. Tarihi deliller eksikliğini ileri sürerek tenkit, İsa'nın tarihi varlığını şüpheye düşürecek seviyeye ulaşmıştır. Böylece tenkit, Hristiyan dininin bizzat temellerine saldırmaktaydı. Üstelik, büyük dinler hakkında, mitoloji hakkında ve Hristiyan dünyayı çevreleyen dinler hakkındaki yeni keşifler, Hristiyanlığın neticede diğer dinler arasından bir din olup, gelişmesi bağımsız olmak bir tarafa, başka düşünce sistemlerinin ve başka dinlerin tesiri altında kaldığını da ortaya koymuştur. Kaçınılmaz olarak yeni din bilimleri, üstelik fen bilimlerinin müktesebatıyla beslenmiş olarak, geleneksel Hristiyan inancıyla mücadeleye girişmiştir. Tartışma özellikle ilim-iman ihtilafı etrafında odaklanmıştır. 19. asır esnasında mitoloji üzerinde çalışan araştırmacılar dikkatlerini iki mesele üzerinde yoğunlaştırmışlardır. Tabii denen yani tabiat tarafından verilen vahiy ile insanın evrensel ve ebedi olarak telakki edilen büyük sorgulamaların bazılarında bulduğu cevapların sembolik söylemi. Din bilimlerinin kurucularından biri olan Max Müller böyle bir durumdaydı. Yine bu dönem boyunca Alman bilgin Rudolf Otto, Schleiermacher geleneğinde kalarak kendi dini duygu kavramını geliştirmiştir. Otto, dini a priori teorisini Troş'ten almıştır ama teolojik bir anlamda yeniden düzenlemiştir. Nasıl ki Kant, insanda fikri olarak var olduğunu düşündüğü iyilik, hakikat, güzellik gibi kategorileri işlediyse, Otto da temel kategori olarak kutsalı çalışmıştır. Sadece sübjektivitenin saf bir ürünü olmak şöyle dursun, kutsal, dini, duygu ve kutsal hissinin çeşitlilikleri içerisinde dinlere ve aynı zamanda bu dinlerin ortak dini zeminlerine geçiş sağlayan objektif bir gerçeklik olarak kendini göstermektedir. Otto'ya göre dini tecrübe dolayısıyla ahlaki ya da estetik tecrübeye benzer bir bağımsızlığa sahiptir. Fakat insanda uyandırdığı mahluk olma duygusu ve kutsalın tecrübesiyle ondan ayrılmaktadır. Din bilimlerinde Otto tarafından kullanılan kutsal kavramı, teolojide ilahi kavramına tekabül etmekte ve verilen rasyonel tarife rağmen büyük ölçüde irrasyonel kalmaktadır. Almanca konuşulan ülkelerde din bilimlerinin gelişmesi ve kurumsallaşmasına etki eden genelde Protestan teoloji olmuştur. Fransa'da 2. Cumhuriyet döneminde kurumların laikleştirilmesine başlanmasından dolayı bu bilim dalının özgürleşmesi daha ziyade Katolik Kilisenin aleyhine gerçekleşmiştir. Karşılaştırmalı dil ve din bilimlerinin menşeinde oryantalizm bulunmaktaydı. Sıkıca birbirine bağlı olan bu iki bilim dalı o dönemde önemli bir gelişme yaşamıştır. Filolojiye, özellikle de karşılaştırmalı filolojiye gösterilen dikkat, Doğu dinlerinin ve aynı zamanda Yahudilik ve Hristiyanlığın kutsal metinlerinin de yeni bir açıdan tekrar okunmasına katkıda bulunmuştur. Eugene Burnoff, Hint-Avrupa'yı dinler arasında ve Ernest Renan, Sami dilleri ve eski Hristiyanlık tarihi alanında uzmanlaşmışlardır. Bunlar dini metinleri, kaynaklandıkları dinlerin tarihi seyrini yeniden ortaya koymak için dakik bir incelemeye tabi tuttular. Laikleştirici bir ideolojinin baskınlığı karşısında bazı araştırmacılar dinlerin manevi yönleri üzerine yoğunlaşmayı tercih etmişler ve bunları iyice manevileştirilmiş inceleme konuları haline getirmişlerdir. Mesela Louis Messignon ve Harry Corbin, İslam mistiğine ve hakikat bilgisine gnos yani değerler ve gerçek açısından yaklaşmışlardır. Ayrım sonu. Sayfa 187.